Ayrım 32, sayfa 247. 3-4. Russell'ın buraya kadar dini iktidar hakkında söylemiş olduklarını tahlil edecek olursak, din olarak kabul edilen şey onun da ifade ettiği gibi sadece soyut bir teoriler veya felsefi yaklaşımlar sistemi değildir. Zaten öyle olsaydı, Russell için dinin problem olacağı kanaatinde değiliz. Din daha çok insanın hayat alanıyla ilgilidir. Wittgenstein'ın tabiriyle din bir hayat formudur. Dipnot 16. Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigation, TR, GEM, Anscombe, Blackwell, New York, 1958, P240. Ayrıca bakınız, Osman Bilen, din bir yaşam formumudur. Tabula Rasa, sayı 4, 2002, S3543. O halde inananların hayat pratikleri açısından tarihsel bağlamda Russell'ın da ifade ettiği şekilde bazı olumsuz hadiseler vuku bulmuş olmalıdır. Ama dine inananların egemen olduğu bazı dönemlerde dinin insanlığa büyük hizmetleri de söz konusudur. Meselenin tek bir açıdan bakılarak ortaya konulması elbette ki teizm karşısında takınılan dogmatik bir tavırdan ileri gelmektedir. Evet, her şeye kadir bir tanrı anlayışının kabulü, birçok filozofun da belirttiği üzere, silüet şeklinde bile olsa bazı kişileri rahatsız edebilir. Çünkü burada insan hürriyetinin veya insan iktidarının ciddi bir tehlikeye düşmesi de söz konusudur. Ama insanın nasıl bir varlık olduğuna veya insan tabiatının ne olduğuna verilecek cevap, soru kadar hatta sorudan daha önemlidir. Teist, genel hatlarıyla insan iktidarı ve hürriyetinin sınırlılığına inanmaktadır. İnsan mutlak manada hür değildir. O başıboş bırakılmamıştır. Russell'ın din adına insanların birbiri önünde eğilmelerine karşı olması, inananların çoğunun da kabul etmediği bir tutumdur. Sayfa 248. Mesele Tanrı'nın kudretini onama olarak görülüyorsa durum farklıdır. Evet, sorun bir insan olarak ben ne kendi hemcinsimin ne de başka bir şeyin zatın önünde eğilerek düşünsel varlığımı alçaltamam. Ben kendi kendimi gerçekleştirme hürriyetine sahibim diyen birinin bakış açısı ise panteistlerin Tanrı zorlamaz ikna eder. O insan hürriyetine ve insanın kendini gerçekleştirmesine müsaade eder anlayışı belki de böylesi bir tehlikeyi önleyebilir. Kanaatimizce Nietzsche, elleri kan içinde her şeye kadir bir tanrı yoktur diyen bir filozoftan ziyade, tanrı var olmamalı diyen bir düşünürdür. Sartre, Camus, Nietzsche ve onlar gibi düşünenler bize ya kölece boyun eğme ya da sürekli bir direniş içinde olma durumundan birini seçmeyi sunar ve haykırış içerisinde hemen cevap beklerler. Hatta beklemeye, ispat ve ikna etmeye ne vakitleri vardır ne de sabırları. Neden bizler iki şıktan birini seçelim? Ak ve karanın arasında başka renkler yok mu? Neden orta bir yol olmasın? Mesela Sokrat, görüşleriyle içinde yaşadığı toplumun temellerini sarsmış bir insandı. Ama aynı insan ölüm cezasından kaçıp kurtulma imkanı bulduğu halde toplumun yasalarına uymayı, isterseniz buna bir tür muhafazakarlık da diyebilirsiniz, bir görev bilmişti. 3-5. Dini iktidar istismarı çoğu zaman bireysel bir tavırdan ziyade kurumsal kullanımlar dahilinde gerçekleşir. Hatta bireysel istismar mümkün değildir bile diyebiliriz. Çünkü istismar kavramı, sujenin dışında bir varlığı, suje ve objeyi gerekli kılar. Russell'a göre en ilkel kavimlerde kesinlikle ayrılmış bir ruhbanlık sınıfı yoktur. Rahiplik görevi bu gibi kavimlerde başlangıçta sadece etki uyandırabilecek yaşlılara ya da büyücülükte ün yapmış kimselere tanınan bir haktır. Uygarlığın ilerlemesiyle çoğu ülkede rahipler halkın geri kalanından gitgide ayrılmaya ve iktidar kazanmaya başlarlar. Bunlar eski geleneğin koruyucuları olarak tutucudurlar. Servet ve iktidar sahibi olmalarından dolayı kişisel dine karşı bir düşmanca ya da kayıtsız bir tutum alma eğilimindedirler. Dipnot 17. Russell Power, P38. Sayfa 249. Russell, bu ruhban sınıfının kurmuş olduğu sistemin er ya da geç devrimci peygamberler tarafından yıkılacağını ifade eder. Ona göre Buda, İsa ve Hazreti Muhammed tarihsel yönden bunun en güzel örnekleridir. Fakat bu peygamberler başlangıçta yenilikçi ve devrimci olmalarına rağmen yavaş yavaş geleneğe boyun eğmişlerdir. Gerek yaşadıkları dönemde gerek sonraki dönemlerde dinlerin kurumsallaşmasına engel olmamışlardır. Dipnot 18. Russell Power P38-39. Görülüyor ki kendisinin yenilikçi olduğunu iddia eden vahiy kökenli dinler bile Russell'a göre zamanla kurumsallaşmakta ve gelenekle bütünleşmektedir. O halde acaba başlangıçta özgürlükçü ve yenilikçi olduğunu iddia eden dinamik bir din nasıl kurumsallaşmaktadır? 3-6. Yukarıdaki sorunun cevabını yine Russell'da bulmak mümkündür. Başlangıçta peygamberliğine inanan, inanılan kişiler bir güce sahip değildirler. Bu yüzden de inançlar yaygın bir düşünüşün üretilmesinde ilk olarak ikna yoluyla yerleştirilmektedir. Dipnot 19. Russell Power P93. Peygamberler devrimci bir şekilde insana değil, Tanrı'ya boyun eğilmesini telkin ederler. Russell'a göre dinin kurumsallaşmasına zemin hazırlayan bu en önemli etken, insanın Tanrı'nın emirlerine uymasının gerekliliğini dile getiren bu anlayıştır. Çünkü inananlar Tanrı'nın emirlerini ya doğrudan doğruya alacaklar ya da aracı kullanacaklardır. Peygamberler Tanrı'nın emirlerini, kendilerinin bildiklerini ve bunların kesin olarak doğru olduğunu iddia ederek bu görevi üstlenirler. Dipnot 20. Russell Power P72-73. Russell, peygamberlerin ikna ile azınlığın bir kısmını inançlarına bağladıktan sonra toplumun geri kalanının telkine açık olması için zor kullandıklarını söyler. Dipnot 21. Russell Power P94. Sayfa 250. Tanrı'nın emirleri dinin ortaya çıkış döneminde peygamberler tarafından bilinirken, zamanla peygamberin yerini bir başka kişi veya kurum alır. Russell, batıda bu kurumun kilise olduğunu, Tanrı'nın emirlerinin ancak kilise tarafından bilinebileceğinin iddia edildiğini belirtmektedir. Russell'a göre kiliseler iktidarlarını erdem adına insanlara acı çektirmek için kullanırlar. İktidar aşkını erdem maskesiyle kamufle eden kişi, insanlara zulüm ettiği gibi kendisini de üstün görür. Mesela erdem uğruna keşişler yoksul kalacaklarına ant içmelerine rağmen kilise ve onlar muazzam servet sahibi olmuşlardır. Dipnot 22. Russell Power P49. 3-7. Görüldüğü üzere Russell, dini iktidar istismarının temel mantığı olarak Tanrı emirlerinin kişi ve kişilerce tekelleştirilmesini kabul etmektedir. Onun eserlerinde peygamberler bu istismarın örnekleri olarak resmedilirler. Çünkü Tanrı'nın emirlerini en iyi bilenler onlar olarak görülmektedir. Russell'ın peygamberleri dinsel iktidar sömürüsü içerisindeki şahıslar olarak sunması teist açısından kabul edilebilir bir şey değildir. Mesela Müslümanlar, peygamberin sadece hatırlatıcı, uyarıcı ve tebliğ edici bir elçi olduğuna inanmaktadırlar. Hz. Muhammed asla bir kral değildir, o Tanrı karşısında bir kuldur. Hz. Muhammed'e gelen vahiylerin, onun kurmaları ve kendi iktidarını sağlamak için ürettiği manzumeler olmadığına inanılır. Kur'an, Tanrı'dan gelen bir kelamdır. Hz. Muhammed de Tanrı'nın bildirdiği emirlere uyan bir kişidir. Russell, peygamberlerin dini iktidar sömürüsü yaptıklarını söylerken, bilme ve iktidar arasında kurduğu ilişki önemlidir. Ona göre peygamberler, Tanrı'nın emirlerini, kendilerinin bildiklerini ve bunların kesin doğrular olduğunu iddia ederek iktidar sağlarlar. Burada Russell'ın bilmek güçtür diye özetlenebilecek, Batı felsefi düşüncesinin kategorik yaklaşımıyla hareket ettiği görülmektedir. Kanaatimizce her bilen güçlü değildir. Gerek pratik gerekse dini alanda bunun örnekleri çoktur. Bir insan bildiği halde eyleme gücüne sahip olamayabileceği gibi acizlik, iktidarsızlık, hem bilip hem de eyleme iktidarına sahip olduğu halde iktidarını kullanmayabilir veya kötü kullanabilir. Dini alanda şeytan motifi bunun en güzel örneğidir. Sayfa 251. 3-8. Russell'a göre dini kuramlar dışarıdan yıkılmadıkça her durumda ortama uyarak gelişme gösterirler. Kilise çeşitli uygulamalar ve zulmüyle halkı kuşkuya düşürmesine rağmen yıkılamaz. Genel bir kural olarak baş kaldırma düşüncesinin kafalarda doğup yaygınlaşması için uzun, çok iğrenç, kötü bir yönetim gerekmektedir. Bu tarihsel süreç içerisinde kilise yıkılmaz, protestanlık ve katoliklik gibi şubelere ayrılarak daha da güçlenir. Russell, aynı dindeki farklı kurum ve mezheplerin birbirlerine saygı göstermeyi reddetmelerine rağmen, varlıklarını sürdürmek için ana kaideye saygı gösterdiklerini ifade eder. Dolayısıyla aynı din içindeki kurumlar iktidar mücadelesi sırasında birbirlerini yıkmamakta, hatta birbirlerinin direncini arttırmaktadırlar. Dipnot 23. Russell, Power, P 150-151. Russell'a göre aynı durum Yahudilik, dipnot 24, ve İslamiyet, dipnot 25, içinde geçerlidir. Dipnot 24, Russell, Power, P164, dipnot 25, Russell, Power, P99-100. 3.9. Russell, dini kurumların iktidarının zayıflamasına etken olarak şu dört unsuru ileri sürmektedir. A. Bireyselleşme, B. Milliyetçilik, C. Dinde yeni reformlar, D. Mistisizm. Sayfa 252. A. Russell'a göre dinler başlangıçta en azından bir yönüyle bireyseldirler. Hatta siyasal bir din olarak kabul ettiği İslamiyet bile ona göre bir açıdan kişisel özellikler taşımaktadır. Mesela Russell, Müslümanların hayvan ya da insan suretlerini yapmamalarının sebebinin peygamberin kişisel tutumundan başka bir şey olmadığını söylemektedir. Ama zamanla dinlerin bu bireyselci anlayışları, özellikle bireysel bir din olan Hristiyanlıkta, kiliselerin etkisiyle yok olur. Russell'a göre kilise iktidarının zayıfladığı yerlerde bireysel hürriyetler artmakta, bireysel hürriyetler için yapılan mücadelelerde kilisenin gücünü azaltmaktadır. Dipnot 26. Russell, Power, P160-161. B. Dini kurumlar, parantez içinde Yahudilik hariç olmak üzere, her zaman dünya çapında olma amacını güderler. Russell, milliyetçiliğin kiliselerin iktidarını azalttığını ve o zamana kadar doyurulma imkanlarını sadece dinde bulabilen birçok duyguların milliyetçilikle devlete aktarıldığını söylemektedir. Ona göre dinin gücünün azalması, milliyetçiliğin ortaya çıkmasına rağmen yardım etmişse de, kısmen de milliyetçiliğin güçlenmesi, dinin gücünün azalmasına ve milliyetçi devletlerin güçlerinin artmasına neden olmuştur. Dipnot 27. Russell, AGE, P115-116. C. Russell'a göre dini reformlar, dini anarşiyi ortadan kaldırdığı gibi dini kurumların zayıflamasına da sebep olurlar. Russell, Luther'in yapmış olduğu reformları buna örnek verir. Luther, reformlarıyla kilise uygulama alanında bağımsız bir iktidar olma niteliğini yitirmiş ve laik hükümete bağlılığı aşılayan mekanizmanın bir parçası haline gelmiştir. Dipnot 28. Russell, AGE, P176-177. D. Dinin kurumsallaşmasına sebep olan en önemli etkenin Tanrı'ya boyun eğme inancı olduğunu görmüştük. Burada Tanrı'nın emirlerinin ya dolaysız ya da aracı vasıtasıyla alınabileceğinden ve aracı kullanılması neticesinde de dini kurumların ortaya çıktığından bahsetmiştik. İşte bu bağlamda Russell'a göre mistikler yaşadıkları dolaysız tecrübelerle her zaman dini kurumların iktidarının zayıflamasına neden olurlar. Dipnot 29. Russell, AGE, P72-73. Sayfa 253. Değerlendirme. Din, iktidar ve istismar hakikatine karşı alınan tavırlara göre şekillenen kavramlardır. Hakikatin ne olduğuna verilecek cevaplara göre, biri için din olan şey, başka biri için dinsizlik, istismar olan şey samimiyet ve iktidar olan iktidarsızlık olabilir. Hakikat bulunulması veya keşf edilmesi gereken bir şeyden ziyade, benin samimiyetle yaşaması ve eylemde bulunmasıdır. Belki de Nietzsche, samimiyetsizliğinden dolayı insanı hayvanların en altına koymakta. Ama onu en hileci olması sebebiyle hayvanların en kuvvetlisi olarak kabul etmektedir. Görüldüğü üzere insanın olduğu her yerde adına dini veya ne derseniz deyin bir iktidar istismarının olacağı açıktır. Bu yüzden Walt Whitman, "Ah keşke hayvanlaşabilsek" demektedir. Hayvanlara uzun uzun bakıyorum da, ben de hayvanlaşıp onlar gibi yaşayabilirim diyorum. Hepsi kendi aleminde, öyle huzur içinde. Karanlıkta gözleri açık uzanmıyorlar ve ağlamıyorlar günahlarına. Tanrı'ya olan borçlarını konuşup midemi bulandırmıyorlar. Hepsi hoşnut, hiçbirinin mal, manat hırsıyla gözü dönmüş değil. Ne biri diğerinin önünde diz çöker, ne de binlerce yıl önce yaşamış kendi türünden birinin. Hiçbiri dünyanın ne en mutsuzu ne de en saygı değeri değil.